Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimizin çektiği acıların çözümü Türk-İslam Birliği'dir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına cehd, gayret, mücadele etmiyorsunuz. Nisa suresi 75. Çin'in en batı noktasında yer alan ve Sincan-Uygur Özerk bölgesinde yaşayan Doğu Türkistan halkı, 5 Temmuz 2009 tarihinde başkent Urumçi'de başlayan şiddet olayları ve katliam nedeniyle oldukça zor günler yaşıyor. Güvenilir yabancı kaynaklardan alınan bilgiye göre 3721 Müslüman kardeşimiz bu olaylar sonucunda şehit edildi. Binlercesi de yaralandı. Urumçi'deki bu olaylar tüm dünyanın gözlerinin bir kez daha Çin topraklarında Müslümanlara karşı uygulanan zulüm politikasına çevrilmesine neden oldu. En önemlisi de diğer Türk devletlerinin önemli bir sorumluluğunu tekrar gündeme getirdi. Açıkça görülmektedir ki Sayın Adnan Oktar'ın uzun yıllardır üzerinde durduğu Türk-İslam Birliği oluşturulmadan geçirilen her saniye binlerce Müslüman kardeşimizin daha zarar görmesine sebep olmaktadır. İvedilikle oluşturulacak bir Türk-İslam Birliği Allah'ın izniyle İslam dünyasında yaşanan tüm acıların kesin çözümü olacaktır. Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimizin çektiği acıların çözümü Türk-İslam Birliği'dir. Çin'in en batı noktasında yer alan Doğu Türkistan halkı yaklaşık 2 asırdır işgal altındadır ve özellikle son 60 yıldır Komünist Çin yönetiminin despot rejimi altında ezilmektedir. Doğu Türkistan, Çin'in propagandaları neticesinde dünya kamuoyu tarafından Sincan, Çince yeni kazanılmış topraklar olarak tanınmaktadır ve çoğu insan bu topraklarda yaşanan insanlık dramından habersizdir. Oysa nüfusun çoğunluğunu Uygur kökenli Müslümanların oluşturduğu Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi tarafından Çin'in hiçbir bölgesinde yaşanmayan boyutlarda şiddet ve baskı uygulanmaktadır. İşkence, idam, çalışma kampları, dini baskı Doğu Türkistan'da uzun yıllardır günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. 5 Temmuz 2009'da Urumçi'de yaşanan olaylar ve katledilen Müslüman kardeşlerimiz bu zulmün en son örneği olmuştur. 1965'ten sonraki katliamlarla birlikte öldürülen Doğu Türkistanlı sayısı toplam olarak da bugün 35 milyon gibi inanılmaz bir rakama ulaşmıştır. Sayın Adnan Oktar, uzun yıllardır gerek belgesel, kitap ve makale gibi eserlerinde gerekse röportajlarında Doğu Türkistan'da yaşanan bu zulme dikkat çekmiş ve Müslüman kardeşlerimize kendi topraklarında yapılan insanlık dışı uygulamaları gözler önüne sermiştir. Ancak bundan da önemlisi Sayın Adnan Oktar, yalnızca Doğu Türkistan'da değil, tüm İslam dünyasında yaşanan acıların Allah'ın izniyle tek çözümünün Türk-İslam Birliği olduğunu dile getirmiştir. Sayın Adnan Oktar, yaklaşık 30 yıldır Türk-İslam Birliği ülküsünün gerçekleşmesi için bu büyük fikri mücadeleyi sürdürmektedir. Özellikle son yıllarda bu konuyla ilgili ilmi çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Urumçi'de son olarak yaşanan olaylar da göstermiştir ki, Sayın Adnan Oktar'ın vurguladığı Türk-İslam Birliği'nin önemi her geçen gün daha da belirgin hale gelmekte ve böyle bir birliğin eksikliği daha fazla hissedilmektedir. Kızılçin'in İslam Korkusu. Doğu Türkistan, yazının ilerleyen bölümlerinde de ele alacağımız üzere Çin açısından stratejik ve ekonomik olarak çok büyük bir öneme sahiptir. Ancak Doğu Türkistan'da dindar Müslümanların sık sık gözaltına alınmaları, dinlerini gerektiği gibi yaşamalarına izin verilmemesi ve din adamlarına uygulanan baskı, bu şiddet politikasının çok daha derin bir nedeni olduğunu akıllara getirmektedir. Her şeyden önce bu, Kızılçin'in Doğu Türkistan'daki İslami varlıktan büyük endişe duyduğu anlamına gelmektedir. Çin'de İslam dinine ve Müslümanlara yönelik saldırılarının kökeni eski dönemlere dayansa da bunun sistemli bir zulüm ve hatta soykırım politikasına dönüşmesi komünist rejimin kurulmasıyla başladı. 1949'da Mao'nun Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurması ile birlikte öncelikli hedef her türlü İslami unsur oldu. Camilerin, mescitlerin, medreselerin ve dini eğitim veren kurumların kapatılmasıyla başlayan din düşmanlığı, açık bırakılan ibadethanelere Mao'nun resimlerinin asılması ve Müslümanların bu resme saygı göstermeye zorlanmaları ile iyice doruğa tırmandı. Bu dönemde 29 bin cami kapatıldı. Bundan sonraki aşama ise özellikle din adamlarının mesnetsiz iddialara ve düzmece suçlamalara dayanılarak gözaltına alınmaları oldu. Bu kişilerin bir kısmı hemen idam edilirken 54 binden fazla din adamı da bir ömür boyu Çin toplama kamplarında son derece ağır koşullarda zorunlu işçi olarak çalıştırıldı. Bugün de Çin'in Doğu Türkistan Müslümanlarına karşı uyguladığı baskı en yoğun olarak dini alanda hissedilmektedir. Din düşmanlığı tüm komünist rejimlerde olduğu gibi Kızılçin'in de resmi ideolojisinin bir parçasıdır. Nitekim Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Mart 1982 tarihinde ülke çapında parti komitelerine göndermiş olduğu "Sosyalist dönemde dini problemlerle ilgili ana tutumunuz" adlı gizli bildiri bunu açıkça ifade etmektedir. Bildiride şunlar yazmaktadır: İnsanlık tarihinde din sonunda yok olacaktır. Çin'deki bütün dini teşkilatlar önce parti ve hükümetin liderliğine boyun eğecektir. Dini okulların esas gayesi parti yönetimini ve sosyalist sistemi destekleyen profesyonel din görevlileri yetiştirmektir. Bu din görevlileri partinin din politikasına sadık olmak zorundadır. Din kuruluşlarımızın esas gayesi ülkemizin siyasi tesirini yaymada önemli roller oynamaktır. Çin'in İslam korkusu, Çin'in korkuları neden yersizdir? Türk İslam Birliği kurulduğunda bölgeye hakim olacak olan huzur ortamı. Yıllardır devam eden istila, tahakküm ve zorlamalar bölgeye sadece huzursuzluk, kargaşa, kin ve nefret getirmiştir. Bu tür yöntemlerle milletleri sömürme devri artık kapanmıştır. Dolayısıyla Çin, Doğu Türkistan halkının kendi kendini yönetmesine izin verse ve ekonomik bağımsızlık hakkı tanısa bundan son derece büyük çıkar olacaktır. Kendi sınırları içinde rahatça üretim yapan, özgürce yaşayan, korku ve baskının etkisinden kurtulmuş bir Doğu Türkistan, Çin için yeni bir atılım merkezi olabilecektir. Bu hakların Doğu Türkistan halkına verilmesi ise büyük bir güç ve otorite sahibi olan Türk İslam Birliği sayesinde mümkün olabilir. Böyle bir gücün garantörlüğü olursa Çin de ülkesinde yaşayan milyonlarca Müslüman ile ilişkilerini kuvvetlendirecektir. Kalben Türk İslam Birliği'ne bağlı bir Doğu Türkistan'ın Çin'e karşı düşmanca bir tutum sergilemeyeceği, baş kaldırmayacağı, Çin'in süper bir güç haline gelmesi için dostane katkıda bulunacağı konusunda Çin yönetimi ikna edilmeli ve güvenleri sağlanmalıdır. Tek bir bütünün parçaları halinde birbirine kenetlenen ve dev bir coğrafyaya yayılmış yaklaşık 1 milyar nüfusu ifade eden Türk İslam Birliği büyük bir ekonomik pazar niteliği taşıyacaktır. Bu durum ise özellikle Çin için çok geniş çaplı bir ticaret olanağı demektir. Böylece Çin yatırımlarını Tanzanya'dan Endonezya'ya kadar çok geniş bir alana yayabilecek, mallarını dev bir coğrafyada satabilecek, Müslümanlar Çin'de çok büyük yatırımlar yapabilecektir. Türk İslam Birliği'nin kurulmasıyla ekonomik yönden hızla kalkınacak olan Çin, vatandaşlarını ucuz iş gücü olarak kullanmak zorunluluğundan da kurtulacak, Çin'in her yerine bolluk ve bereket gelecektir. Dolayısıyla Çin'e bu gerçeklerin çok iyi anlatılması gerekmektedir. Doğu Türkistan'da Uygurlar ve Çinliler bir arada huzur içinde yaşayabilirler. Bugün Doğu Türkistan'da etnik bir çatışma körüklenmeye çalışılarak son derece tehlikeli bir oyun oynanmaktadır. Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz, göğüs gerdikleri çeşitli zorluklara rağmen hiçbir zaman şiddetten, kargaşadan yana olmamışlardır. Uygur Türkleri efendiliğiyle, dürüstlüğüyle, sabrıyla, yatıştırıcı olmasıyla, devlete itaatiyle, mütevazılığıyla, sadakat ve vefasıyla ün kazanmış asil bir halktır. Bu güzel insanlar, İslam ahlakının gereği olan affedicilik, barışseverlik, sevecenlik, farklı düşüncelere ve inançlara saygı göstermek, insanları ırklarına göre değil, ahlaklarına göre değerlendirmek gibi güzel hasletlere sahiptir. Dolayısıyla bölgede yaşayan diğer halklarla, özellikle de Han Çinlileriyle hiçbir zaman etnik kökene dayalı bir çatışmaları olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Uygur Türkleri, Doğu Türkistan topraklarında her dinden, her etnik kökenden ve her düşünceden insanın bir arada birbirlerinin yaşam haklarına saygı duyarak huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir ortam istemektedir. Bunun sağlanabilmesi için izlenmesi gereken önemli yollardan bazıları şunlardır. 1. Uluslararası topluluk ve kuruluşlara düşen sorumluluk. Uygur Türklerinin barıştan ve huzurdan yana olduğu açıktır. Ancak bölgede sükunetin sağlanabilmesi, Uygurlu kardeşlerimizin güvenliğinin garanti edilmesiyle mümkündür. Bu hususta uluslararası camiaya önemli sorumluluklar düşmektedir. Uygurlu kardeşlerimizin ve Çinli kardeşlerimizin kardeşçe bir arada yaşama imkanlarının sağlanması ve bazı Han Çinlilerinin aşırılıklarının engellenmesi için uluslararası toplulukların ve kuruluşların gerekli desteği vermesi gerekir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bu kuruluşların Çin yönetimi üzerinde oluşturacakları demokratik baskı, Çin hükümetinin Uygurlu kardeşlerimizin sorunlarına ve haklı taleplerine karşı daha barışçıl, insan haklarına saygılı, özenli bir yol izlemesini sağlayacaktır. Gerekli teşvik ve yönlendirmeler yapıldığında, uluslararası camianın garantör bir tavrı olduğunda, bölgede sükunetin sağlanması daha kolay olacaktır. 2. Çin hükümetine düşen sorumluluk. İslam barış dinidir. İslam'da her türlü şiddet haramdır. Yüce Allah Kur'an'da Müslümanlara affedici olmayı emretmiştir. Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan bir Müslüman, barışsever, sevgi dolu, şefkatli, merhametli, sabırlı, itidalli olmakla yükümlüdür. Kur'an ahlakı Müslümanları öfkelerini yutup yenmekle, kötülüğe karşı iyilikle cevap vermekle, her zaman güzel sözlü ve tavırlı olmakla, en kötü koşullarda dahi bağışlamakla, kendi aleyhine olsa bile adaletli davranmakla yükümlü kılmıştır. İslam ahlakının öğrenilmesi ve yayılması Çin için büyük bir güzelliktir. Eğer Çin hükümeti Han Çinlilerinin terör eylemlerinde bulunmasından korku duyuyor ve şiddetin ve anarşinin olmamasını istiyorsa, İslam ahlakının anlatılmasını ve öğretilmesini teşvik etmelidir. Kur'an ahlakını gereği gibi yaşayan insanların olduğu bir Çin'de askeri yığınaklar yapmaya ve güvenlik tedbirleri almaya gerek kalmaz. Kargaşa tamamen durur. Tedirginliklerin hepsi son bulur. Silahlara milyonlarca dolar yatırım yapmadan, binlerce istihbarat personelini görevlendirmeden, vatandaşlarının zenginliğine harcanacak parayı askeri yatırımlara harcamadan birbirine güvenen, birbirine saygılı, birbirine anlayışla yaklaşan, devlete saygılı ve bağlı bireylerin yaşadığı huzurlu bir toplum oluşur. Çin devletinin istediği düzen ve denge doğal olarak sağlanır. 3. Uygurlu kardeşlerimize düşen sorumluluk. Uygurlu kardeşlerimizin insani koşullara sahip olma, dinlerini özgürce yaşama, ibadetlerini diledikleri gibi yerine getirebilme, kültürlerini koruma, varlık haklarını devam ettirme taleplerinin hepsi haklı ve insani taleplerdir. Bu talepleri gerçekleştirmenin en etkili yolu ise Uygur halkının büyük bir kültürel atılım yapması, anti-Darwinist, anti-materyalist eğitimle kendilerini çok iyi yetiştirmeleri, ekonomik güçlerini artırmaları, manen ve madden çok güçlenmeleridir. Uygur Türk halkı, geniş Çin coğrafyasında Müslümanların ve İslam dininin en önemli temsilcileri olduklarını unutmamalıdırlar. Efendilikleriyle, asil tavırlarıyla, tevazularıyla, dengeli ve itidalli olmalarıyla Çin halkına örnek olmalıdırlar. Kültürel yönden kendini çok iyi yetiştirmiş, maddi olarak güçlenmiş bir Uygur halkının hem kendi haklarını koruma imkanlarının hem de İslam ahlakını anlatma ve yayma imkanlarının çok geniş olacağı açıktır. Allah'tan çok korkan, Allah'ı çok seven, milli kültürlerini çok iyi muhafaza eden, anti-Darwinist, anti-materyalist, birbirlerini çok seven, Kur'an ahlakını mükemmel uygulayan, barıştan, sevgiden, hoşgörüden, merhametten yana olan bir Uygur toplumunun geleceği Allah'ın izniyle çok aydınlık ve güzel olacaktır. Özerk yönetim aldatmacası. Bugün siyasi literatürde Doğu Türkistan, Sincan Uygur Özerk Yönetim Bölgesi olarak geçmektedir. Özerk yönetim, öncelikli olarak merkezi yönetimin talep ve emirlerini değil, bölge nüfusunun çoğunluğunu oluşturan halkın ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulunduran, kısmi bağımsızlığa sahip bir yönetim şekli olarak bilinir. Ne var ki, özerk yönetimin Doğu Türkistan'da uygulanan şekli ile siyasi literatürde yer alan söz konusu tarifi arasında pek bir benzerlik yoktur. Her ne kadar çeşitli yönetim kadrolarında Uygur Türkleri yer alıyor olsa da, bu kişilerin halkın istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeleri mümkün değildir. Çünkü Uygurlar makam sahibi olabilmekte ama asla otorite sahibi olamamaktadırlar. Doğu Türkistan halkının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmeye kalkan bir yönetici, kısa süre içerisinde görevinden alınarak cezalandırılmaktadır. Çinli bir yönetici ile Doğu Türkistanlı bir yönetici arasında çıkan herhangi bir anlaşmazlıkta ise, cezalandırılan taraf her zaman için Doğu Türkistanlılardır. Özerk yönetimin idaresi, yetkililer, milliyetlerin eşitliği, azınlık hakları gibi yasalarla korunan haklar yine bizzat bu yasaları hazırlayan Pekin yönetimince çiğnenmektedir. Tüm yetkiler Çinlilerin elindedir. Kukla olarak özerk yönetim organlarında görevlendirilen kişilerin siyasi, ekonomik ve askeri karar verme, denetleme yetkileri Çin Komünist Partisi kontrolü altındadır. Alman yazar Ulrich Schmidt, Pekin'in Uygur kültürünü yok etme kampanyası adlı makalesinde bu durumu şöyle dile getirmektedir. Diğer bir deyişle Çin'in en kuzeybatısı olan bu topraklarda gücün gerçek yüzü çizilen umut verici manzaradan çok daha farklı. Çin'de gerçek güç devletin organlarında değil, Komünist Parti'nin yönetici kadrolarının elinde olduğu için asıl yöneticiler her zaman için Çinliler. Der Spiegel dergisi ise Doğu Türkistan'la ilgili hazırladığı bir haberde Doğu Türkistan'ın özerk yönetim değil bir Çin sömürgesi olduğunu ve Çinli yöneticilerin Müslüman Türk halka karşı duyarsızlıklarını şöyle anlatmıştır. Çin'in Sincan'daki yönetimi her yönü ile tam bir sömürge düzeni. Çinliler 10 yıllardır bu ülkede yaşıyor olmalarına rağmen hiçbiri yerli halkın resmi dilini konuşmuyor. Üzerinden geçimlerini kazandıkları bu ülke ile ilgilenmiyorlar. Yerli halkın geleneklerini göz ardı ediyorlar. Kısaca Çinli yetkililer yerli halktan nefret ediyorlar. Doğu Türkistan'ın bir özerk yönetim değil, sömürge ülkesi olduğunun bir diğer göstergesi de bu yönetimin vatandaşlarının kendi toprakları içinde seyahat etme özgürlüğüne dahi sahip olmamalarıdır. Birleşmiş Milletler, ırk ayrımcılığının kaldırılması komitesi sözleşmesinin 5. maddesine rağmen Çin hükümeti Doğu Türkistan'da seyahat hürriyetlerine kısıtlama getirmiştir. Doğu Türkistanlıların bir köyden başka bir köye, ilçeye, şehre göç etmeleri yasaktır ve izne tabidir. Bilhassa kırsal kesimden şehre göç kesinlikle yasaklanmıştır. Bu nedenledir ki Doğu Türkistan nüfusunun yaklaşık %90'ı kırsal nüfus oluşturmaktadır. Doğu Türkistanlı vatandaşların yurt dışı seyahatlerine de kısıtlamalar getirilmiştir. Çoğu insanın herhangi bir sabıkaları olmamasına rağmen yurt dışına çıkmaları, Çin içinde başka bölgelere seyahat etmeleri de yasaklanmıştır. Çin, Doğu Türkistan'dan neden vazgeçmiyor? Jeostratejik açıdan. Genel coğrafya bilgisine sahip bir kişi, Çin'in Doğu Türkistan konusundaki ısrarını anlamakta hiç zorlanmayacaktır. Bilindiği gibi coğrafi olarak Çin'in batı ile iletişiminin arasında iki önemli engel vardır. Birincisi, 5000 kilometre uzunluğundaki dev Taklamakan çölü, ikincisi de Çin sınırını boydan boya kaplayan Çin Seddi. Doğu Türkistan ise Çin'in çölün ilerisinde ve setin arkasında kalan tek toprağıdır ve bu yönüyle Çin'in batıya açılan penceresi konumundadır. Coğrafi konumun siyaset üzerindeki etkisi ve coğrafi olarak avantajlı bölgelerin stratejik olarak da avantajlı olmaları gerçeği Doğu Türkistan'ı Çin için vazgeçilmez hale getirmektedir. Bu nedenle Çin, işgal ettiği Doğu Türkistan topraklarından çekilmek ve burada bağımsız bir devlet kurulmasına izin vermek yerine baskı ve şiddetle yerli halka işgali kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bir yandan da haber alma ve iletişim özgürlüğü de dahil olmak üzere her türlü özgürlüğü ortadan kaldırıp Doğu Türkistan'ı kapalı bir kutu haline getirerek bölgeyi mümkün olduğunca dünya gündeminden uzak tutmaktadır. Yeraltı kaynakları açısından. Çin'in Doğu Türkistan'a olan ilgisini sırf jeostratejik kaygılarla açıklamak mümkün değildir. Bu bölge aynı zamanda zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir ve toprakları da çok verimlidir. 21. yüzyılın kuvveti olarak da anılan Doğu Türkistan, petrol, doğalgaz, uranyum, kömür, altın ve gümüş madenlerinin bolluğu ile dikkat çekmektedir ve bu yönüyle Çin'in en önemli ham madde kaynaklarından biridir. Yetkililer tarafından 2005 yılında Doğu Türkistan'ın petrol ve doğalgaz üretiminde Çin'in ikinci önemli merkezi haline geleceği bildirilmektedir. Özellikle Doğu Türkistan'ın orta bölgesinde yer alan tarım havzasının geniş petrol rezervlerine sahip olduğu düşünülmekte ve bu yönde araştırmalar devam etmektedir. Bu özelliğinden dolayı Umut Denizi olarak adlandırılan tarım havzasının 10.7 milyar ton petrol kapasitesi olduğu tahmin edilmektedir. Jeologların şu ana kadar yaptıkları araştırmalar ise 300 milyon ton petrol ve 220 milyar metreküp doğalgaz kapasitesi olan 13 yatak ortaya çıkarmıştır. Çin'in Doğu Türkistan'a enerji konusundaki bağımlılığı tarım havzasındaki petrol kaynakları ile de sınırlı değildir. Çin sanayisi için hayati önem taşıyan Orta Asya Türk devletlerinden gelecek herhangi bir boru hattının doğal güzergahı Doğu Türkistan olacaktır. Böyle bir taşıma sisteminin Çin için sağlıklı ve güvenilir olmasının en garantili yolu ise Doğu Türkistan'ın kendi denetimi altında bulunmasıdır. Zengin doğalgaz, kömür ve bakır yatakları da bu bölgeyi Çin ekonomisi için vazgeçilmez kılmaktadır. Tarımsal açıdan tüm bu madenlerin yanı sıra Doğu Türkistan'ın Çin'in en büyük pamuk üretim merkezlerinden biri olması bölgenin Çin için taşıdığı önemin bir diğer nedenidir. Çin tekstilinin ham maddesini oluşturan pamuk üretimini Müslüman Uygur halka emanet etmek istemeyen Kızıl Çin yönetimi Doğu Türkistan'ı denetimi altında tutabilmek için sürekli yeni stratejiler geliştirmektedir. Ancak bu stratejilerin amacı Doğu Türkistan'ın gelişmesini sağlamak değil, Çin ekonomisinin temel taşlarından biri olan bu bölgeyi tam anlamıyla Pekin'e bağlı hale getirebilmektir. Türk-İslam Birliği kurulduğunda dünyanın ihtiyacı barış, sevgi, yardımlaşma ve adalettir. Kurulacak olan Türk-İslam Birliği'nin yeryüzünde üstleneceği misyon işte budur. Bu birlik, düşmanlık yapmak, intikam almak veya bir tehdit unsuru olmak için değil, dünyada barışın tesis için var olacaktır. Bu birlik, herkes bize tabi olsun, geri kalanlar da köle gibi olsun anlamında ezmeye ve tahakküme dayalı bir birlik değildir. İnsana saygı, sanatta, bilimde ve teknolojide en yüksek noktaya ulaşmak birliğin hedefidir. Birliğin kurulmasıyla sadece Türk toplumları ve Müslümanlar değil, tüm dünya aydınlığa kavuşacaktır. Türk-İslam Birliği, ibadet, inanç, düşünce ve ifade özgürlüğünü tam anlamıyla sağlayacaktır. Her dinin mensubu, dilediğince ibadetini yapabilecek, kendi dinince kutsal sayılan her yeri ziyaret edebilecek, her düşünceden ve inançtan insanın malı, canı, namus ve şerefi Türk-İslam Birliği'nin güvencesinde olacaktır. Türk-İslam Birliği'nin kurulmasıyla Amerika, Avrupa, Çin, Rusya, İsrail, kısaca tüm dünya rahatlayacaktır. Terör sorunu son bulacak, ham madde kaynaklarına ulaşım garanti altına alınacak, ekonomik ve sosyal düzen korunacak, kültürel çatışma tamamen ortadan kalkacaktır. Amerika, askerlerini topraklarından binlerce kilometre uzağa göndermek zorunda kalmayacak, İsrail duvarlar arkasında yaşamayacak, Avrupa Birliği ülkeleri ekonomik herhangi bir engelle karşılaşmayacak, Rusya güvenlik endişesi duymayacak, Çin ham madde sıkıntısı çekmeyecektir. Türk-İslam Birliği, Müslüman alemini kalkındıracaktır. Oluşturulacak İslam ortak pazarı sayesinde bir ülkede üretilen ürünler, gümrük, kota gibi sınırsal engellere takılmadan bir diğer ülkede kolaylıkla pazarlanabilecektir. Ticaret alanı genişleyecek, Müslüman ülkelerin pazar payı artacak, ihracat gelişecek, bu Müslüman ülkelerdeki sanayileşme sürecini hızlandıracak, ekonomide sağlanacak kalkınma ile teknolojide de gelişme yaşanacaktır. Ekonomisi güçlü bir Türk-İslam alemi, Batı dünyası ve diğer toplumlar içinde önemli bir refah kaynağı olacaktır. Bu toplumlar, karşılarında güven içinde, tedirginlik duymadan işbirliği yapabilecekleri, ticari faaliyet içinde olabilecekleri bir güç bulacaklardır. Ayrıca batılı kurum ve kuruluşların sürekli olarak bu bölgelerin kalkınması için aktardıkları fonlara da gerek kalmayacak, bu fonlar dünya ekonomisinin güçlenmesi için kullanılacaktır. Sonuç, akan kanı ancak Türk-İslam Birliği durdurur. Doğu Türkistan'da Temmuz ayında yaşanan zulüm, Müslüman kardeşlerimizin ilk defa karşılaştıkları bir durum değildir. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz yaklaşık 60 yıldır türlü işkencelere maruz kalıyorlar ve akıl almaz baskı altındalar. Filistin'de Müslümanlar yarım asır aşkın süredir katlediliyor, kendi topraklarında sürgün hayatı yaşıyorlar. Irak'tan hemen her gün ölüm haberi geliyor, Kerküklü kardeşlerimiz ölüm korkusuyla yaşıyorlar. Kırım'da Müslümanlar zorluklar altında varlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Afganistan'da neredeyse her gün Müslüman kanı dökülüyor. Pakistan'da binlerce Müslüman kendi ülkesinde mülteci konumuna düştü. Yakın geçmişte Bosnalı Müslümanlar tüm dünyanın gözü önünde Avrupa'nın ortasında acımasızca soykırıma tabi tutuldu. Pek çok ülkede hapishaneler düşüncelerinden ve inançlarından dolayı tutuklanmış olan Müslümanlarla dolu. Bu acıların, bu katliamların, bu sıkıntıların, bu çilelerin hiçbiri yeni değil. Müslümanlar neredeyse 100 yıldır baskı altında acımasızca eziliyor. Bu fitnenin son bulması, akan kanın durması ise ancak Türk-İslam Birliği'nin kurulmasıyla mümkündür. Filistin'i, Irak'ı, Afganistan'ı, Doğu Türkistan'ı, Kırım'ı, Kerkük'ü, Moro'yu kurtaracak açık, net ve tek kesin çözüm Türk-İslam Birliği'dir. Artık daha fazla Müslüman kanı akmaması, İslam ülkelerindeki fakirliğin ve yokluğun son bulması, Türk-İslam coğrafyasındaki kargaşa, anarşi ve terörün tam anlamıyla ortadan kalkması, huzurlu, güvenli, müreffeh, aydınlık bir medeniyet inşa edilmesi için Türk-İslam Birliği'nin kurulması şarttır. Birlik olmayan İslam aleminin zarar gören Müslümanları koruması ve kollaması mümkün olmaz. Ama 1 milyara aşkın nüfusuyla İslam alemi birlik olduğunda, dünyanın herhangi bir köşesinde tek bir Müslümanın parmağının ucu dahi zarar görmez. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan zulüm karşısında sadece Türkiye'de tepki gösterilmektedir. Türk-İslam Birliği kurulsa ve bu geniş coğrafyanın tamamında Çin zulmüne tepki gösterilse, böyle bir zulüm devam edemez. Ayrıca belirtmek gerekiyor ki, Çin zulmünü durduracak olan Çin mallarının yakılması değildir. Tek başına bu yöntemlerle netice alınmadığı tecrübe edilmiştir. Kesin netice alınmasının tek yolu, Türk-İslam Birliği'nin kurulmasıdır. Birlik olmuş bir Türk-İslam alemi, son derece caydırıcı ve etkili bir güce sahip olacaktır. İslam ahlakının özünde birlik vardır. Yüce Allah Kur'an'da, "Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat olur." Enfal suresi 73. ayetiyle yeryüzünde bozgunculuğun son bulması için iman edenlerin birbirleriyle dost olmaları, ittifak etmeleri, birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini bildirmiştir. Tüm Müslümanlar bu emre uymakla yükümlüdür. Türk-İslam dünyasının bu birliği istemesi lazımdır. Açıktır ki birlik istemeyen ayrılık istiyor demektir ve ayrılığın Türk-İslam dünyasına hiçbir faydası yoktur. Müslümanların gücü, kuvveti ve menfaati birliktedir.